Ayrım 52. İnşallah. Oriana Fallaci, sayfa 575. Zıvanları kopartıldığı için parmaklıklı kapı yere düşmüştü. Üstünden atlayıp düzlüğe gittiler ve buraya varınca kuşku dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Katyuşa öyle geniş ve derin bir çukur atmıştı ki çukurun kenarından yürürken dengelerini yitirmemek için zorlandılar. Bina tanınmayacak duruma gelmişti. Neredeyse yok olmuş çatıdan burulmuş demir yumaklarına karışmış borular sarkıyordu. Önde büyük delikler açılmıştı. Rahibe Madeleine'in her sabah kulak tırmalayan bir sesle biraz hava, biraz güneş, hödüklerin burada olduklarını unutmamak için diye açtığı pencereler parçalanmıştı. Gino'nun kafayı çekip mutluluğu Himalaya dağlarındaki bir manastırda arayan, şiirler yazmaya gittiği kantin yerle bir olmuştu. Kapısının önünde altın elli Armando ile rahibe Milady'nin önce tartışıp sonra cilveleştikleri yemekhane delik deşik olmuş, kapı yere düşmüştü. İçeri girdiler. Molozların kırık camların üstünden yürüyerek bir zamanlar namus koruma yığınağının yapıldığı merdiven basamaklarını çıktılar. Eski okulun harabeye dönmüş sınıflarına geldiler ve kaygı yüklü bir sesle seslendiler. Rahibe Milady, Rahibe George, Rahibe Esperance, Rahibe Madeleine, neredesiniz? Duyuyor musunuz bizi? Kimse karşılık vermedi. Bunun üzerine ikinci kata çıktılar. Buranın daha da beter durumda olduğunu gördüler. Eşyalar devrilmişti. Tabaklar, bardaklar parçalanmıştı. Borulardan sular akıyordu. Her tarafı su basmıştı. Mutfakta tavanın yerini alaycı bir gökyüzü almıştı. Yalnızca yatak odalarına bir şey olmamıştı. Ancak uyuyanlar sanki fırlayıp kaçmış gibi darmadağınlıktı her yer. Yine seslendiler. Rahibe George, Rahibe Milady, Rahibe Madeleine, Rahibe Esperance, biz geldik. Duyuyor musunuz bizi? Yine yanıt veren olmayınca üçüncü kata çıktılar. Odalara bir şey olmamış izlenimi uyandıran kiliseye baktılar. Kilisenin sunağında yalnızca Livorno'dan gönderilen çiçeklerle çocuk İsa heykeli vardı. Çarmıhla dua kitabı alınmıştı. Dolapta da kutsal ekmek kabı, kutsal çanak, su ve ekmek vazoları yoktu. Kim bilir nereye gittiler dedi. Hem rahatlayan hem de düş kırıklığına uğrayan Safgigi. Belki mahzene inmişlerdir karşılığını verdi altın elli Armando. Bombardımanlarda hep oraya sığınırlar. Olabilir ama daha fazla arayamayız. Geç oldu Armando, gitmek zorundayız. Son bir kez daha deneyelim albayım, ne olursunuz. Gitmek zorundayız dedim, ne olursunuz albayım. Gerçekten de gitmek zorundaydılar. 15 dakikaya döneriz deyip de gökdelenden ayrıldıklarından bu yana 14 dakika geçmişti. Joe Balducci ile 4 marinesin çoktan aşağı inmiş olmaları gerekirdi. Ama altın elli Armando'nun ne olursunuz albayım deyişi öyle bir umutsuzluk içeriyordu ki Safgigi de bu umutsuzluğu paylaştı ve mahzene inmek için birlikte kiliseden fırladılar. Feneri bile yakmadan Suriyelilerin işkence yapmak için kullandıkları hücrelerin bulunduğu koridora daldılar ve birden durakladılar. Yürekleri ağızlarına gelmişti. Sol taraftaki son hücreden cılız bir ışık sızıyordu. Bir mum ışığı olabilecek cılız bir ışık. Rahibe George, Rahibe Milady, Rahibe Esperance, Rahibe Madeleine, benim Gigi. Bu kez yanıt geldi. Önce boğuk, üç fısıltı. Mümkün değil. İnanmıyorum. Onlar, inanın. Sonra kapının önüne üç gölge düştü. Biri kısa, ufak tefek, biri daha uzun ve ince, biri de çok uzun ve cılız. Mum ışığında korka korka ilerleyen üç gölge. Yavaş yavaş Rahibe George'a, Rahibe Milady'ye, Rahibe Esperance'a dönüştü. Hepsinin üstü pislik, kurum içindeydi. Başları da açıktı. Gigi, Armando, dostlarım. Feneri yaktılar, inanamayarak baktılar onlara. Açık başla rahibeye benzemiyorlardı hiç. En başta da oğlan çocuklarınınki gibi kesilmiş saçlarıyla Rahibe Esperance. En azından 10 yaş gençleşmiş, soylulara özgü kurumu da yok olmuştu. Dahası hırçın savaşçı, kim bilir niçin rahibe kılığına girmiş sevimli bir sporcuya dönüşmüştü. Rahibe George'un görünüşü de benzer bir sürpriz içeriyordu. Gür, kızıl lüleleri, alnına düşen perçemi, bu kitaplık faresini iş olsun diye rahibe giysisi giymiş, ilgi çekmek için kalın camlı gözlük takmış, muzip bir hippiye dönüştürmüştü. Rahibe Milady'ye gelince, gotik Madonna'nın yerinde yeller esiyordu. Işıl ışıl dökülen kapkara saçlarıyla önce büyülenip sonra aşık olunan amansız bir çirçeğe benziyordu. Üst dudağını çevreleyen tüyler yok olmuştu. Almıştı tüyleri. Rahibe Madlen nerede diye sordu saf gigi. Fenerin ışığını içinde sunaktan alınan kutsal eşyadan, yakutlu çarmıktan, ateşkesten sonra rahibe George'a verdiği subayların helasının altındaki zeytinliklerin yağlı boya resminden başka bir şey bulunmayan hücrede gezdirerek. Altın elli Armando ise hiçbir şey sormadı. Büyücünün ışıl ışıl dökülen kapkara saçları büyülemişti onu. Gitti. Fransa'ya döndü yanıtını verdi. Saçları küçük oğlanlarınki gibi kesilmiş güzel sporcu. Çok korkuyordu. Hep kuyuda dua ediyordu. Babdalı iyi yürekli bir rahip geldi. Onu alıp riske götürdü. Rahibe François birkaç gün yanında tuttu. Sonra Juni'ye götürüp Marsilya'ya giden bir gemiye bindirdi. Keşke siz de gitseydiniz Rahibe Esperance. Geçmişte bu hatayı yaptım. Bir daha yinelemem. Manastırın yıkılmadık yeri kalmamış. Oturabileceğiniz tek bir oda yok. Burada oturacağız. Bize gerekli her şey var burada dedi. Çarmıhı, dua kitabını, kutsal ekmek kabını, kutsal çanağı, su ve ekmek vazolarını göstererek. Rahibe Esperans, burada biraz kutsanmış ekmekle bir içimlik su, bir içimlik de şarap var. Karınca bile doymaz bunlarla. Tanrı'nın yolları sonsuzdur dostum. Hazreti İsa Efendimizin ekmekle balıkları çoğalttığını, suyu şaraba dönüştürdüğünü bilirsiniz. Ostendekileri götürmek için iki kamyon ve iki jiple geldik Rahibe Esperans diye araya girdi Altın Elli Armando. Sizleri de götürebiliriz. Hazmiye ya da Furn El Şebak mahallesine bırakabiliriz. Mersi, teşekkür ederim Armando ama sizinle gelmeyeceğim. Çarpışma çıkacak Rahibe Esperans diye direndi Altın Elli Armando, Rahibe Milady'ye bakarak. Armando, çarpışacağım ilk çarpışma olmayacak. Çarpışmalara alışığım ben. Ama bu kez Şiiler tepeyi ele geçirmek istiyorlar, Rahibe Esperans. Manastırı alan tepeyi de almış olacak dedi Safgigi, Rahibe George'a bir göz atarak. Benim için de toprağımı iyi bir asker gibi savunmak için bir neden daha. İyi bir asker gerektiğinde geri çekilmesini de bilir Rahibe Esperans. Tanrı'nın askerleri çekilmezler. Ben Tanrı'nın askeriyim sevgili dostum. Yerimden kıpırdamam. Ben de dedi gür, kızıl lüleli, perçemli ve ilgi çekmek için kalın camlı gözlük takmış muzip hippi. Yüce Tanrı bizi hep korudu. Korumayı sürdürecek. Sürdürmezse ne yapalım? Biz de tek başımıza koruruz kendimizi. Akup de Pierre, taş atarak diye ekledi aşık olmadan önce büyüsüne kapılınan amansız büyücü. Ben de böyle düşünüyorum. Rahibe Esperance ve Rahibe George ile kalıyorum. Onları terk etmektense ölmeyi yeğlerim. Safgigi bir kez daha saate baktı ve ürperdi. Armando'ya gitmek zorundayız dediğinden bu yana 20 dakika geçmişti. Oysa birliğin döndüğünü söyleyecek, vedalaşacaklar, mota motu verecekti daha. Birden kitabı uzattı. Kitabınız diye şaşırdı kadın kendisine uzatılan kitabı görünce. Evet, bir iki cümle yazdım başına Rahibe George. Benim için mi? Sizin için, Fransızca. Umarım çok yanlış yapmamışımdır. Yapmışsınızdır diye gülümsedi heyecanlanarak. Sonra gözlüğünü düzeltti, muma yaklaşıp yazıyı okudu. Hiç yanlış yok, bravo. Merci, teşekkür ederim. Niçin anısı olarak diye yazdınız? Çünkü Beyrut'tan gidiyoruz Rahibe George. Ne zaman? Yakında, çok yakında Rahibe George. Kalın camların irileştirdiği göz bebekleri daha da büyüdüler. Hemen mi? Hemen. Ostendekiler yarım saattir bizi bekliyorlar. Orada kalmaları tehlikeli. Gözlüğünü çıkarttı, ağlıyordu. Hemen olmaz. Gitmek zorundayız Rahibe George. Biliyor musunuz? Gigi eşek değildi. Uçuyordu. Bir martı gibi yüksekten uçuyordu. Ben de onu çok seviyordum. Çok seviyorum. Hep çok seveceğim. Tablosunu bile kurtardım. gördüm Rahibe George. Yüreğimi parçalamayın Rahibe George. Sonra hüzünlü bir yüzle kendisine bakmakta olan Rahibe Esperans'a döndü. Şahin size saygılarını iletmemi istedi benden Rahibe Esperans. Sizin ona söylememi istediğiniz bir şey var mı? Hüzün sertliğe dönüştü. Evet, Şahin'e sizinle ve Armando ile birlikte gelmesi gerektiğini söyleyin. Onu kucaklamak istediğimi söyleyin. Hayır, bunu demeyin. Benim ne istediğimin önemi yok. Yürekli olmak gerektiğini, yaşamda yüreklilikten daha önemli bir şey olmadığını, yüreklilik olmaksızın yaşamın yaşam olmayacağını söyleyin ona. Söylerim Rahibe Esperans. Tanrı'ya emanet olun Rahibe Esperans. Güle güle dostum. Tanrı'ya emanet olun Rahibe Milady. Sizi geçiriyorum yanıtını verdi Rahibe Milady. Altın elli Armando'nun da gelmesini bekleyip mahzenden çıktı. Eski avluya geldiklerinde durakladı. Rica ediyorum albayım. Beni birkaç saniye onunla yalnız bırakın. Peki güzelim diye mırıldandı Safgigi uzaklaşarak. Rahibe Milady ile altın elli Armando konuşmadan helallaştılar. Bir ay önce bir merkez kaçın saniyede 12G hızıyla dönen kilisede söylenenlere, olanlara eklenecek bir şey yoktu. Kimi durumlarda sözcükler gereksiz bir sese dönüşürlerdi. Kulak tırmalayan bir gürültüye. Armando bir şey demeden kadını kollarını arasına aldı, bir şey demeden artık tüysüz olan dudağını okşadı, bir şey demeden ağzını aradı ve Rahibe Milady bir şey demeden ağzını uzattı. Ve tepeye çökmüş olan uğursuz uyuşukluk bir sağanağa haber veren kara bulutlar gibi savaş sırasında bir çatışmanın çıkacağını haber veren sessizlik her şeyin karşılığını ödeyen tanrısal bir erince dönüştü. Duygularını bastırmak için yitirdikleri zamanın, daha önce üstlendikleri yükümlülüklere, bağlara uymak için yaptıkları özverilerin, birazdan kadının üstüne çökecek, onu kazanacak tarafın insafına bırakacak çarpışmanın ve çok geçmeden yola çıkarak erkeği önce umutsuzluğun, sonra boyun eğişin, sonra da her sevgi gibi başka sevgilere, başka duygulara, başka karşılaşmalara karışacak bir sevginin gittikçe silinen anısının kollarına atacak geminin karşılığını ödedi. Beyrut'ta karşılaşıp yitirilen bir rahibe adayına duyulan sevginin karşılığı oldu. Geleceğin birkaç saniyeden oluşan şimdiki zamanda yoğunlaşmış olduğunu bilmek her çirkinliği güzelliğe, her uyumsuzluğu uyuma dönüştürdü. Ve Katyuşa'nın açtığı çukurda yaralı bir kedi acılar içinde miyavladı. Ama onlar sevinç miyavlamaları duyduklarını sandılar. Top ateşinin kararttığı ağaçların arasında bir eşek arısı vızıldadı. Onlar mutlu bir bülbülün şakadığını sandılar. Gökdelenin giriş katından yükselen küfürleşmeler de bir cennet korosu gibi geldi kulaklarına. İbne albayınızı çağırın da şu siktirici tuzaktan kurtulalım İbne İtalyanlar. Bizi şu siktirici kamyona bindirin ve bırakın da gidelim anasını bellediğimin İbneleri. Bellenmiş götlerinizi kımıldatın da gidelim götü delik İbneler. Folluğunuza koyayım saksafoncu İbneler. İyilikten anlamayan şu hayvanların dediklerine bakın. Düzülmüş de sizsiniz, götü delik de, saksafoncu da sizsiniz. Defolup Afrika'ya, Alabama'ya gidin, bitlerinizi ayıklamaya maymun herifler. Siktirip gidin pis faşistler, emperyalistler, gericiler, göt yalayıcılar, bok herifler. Susun hepiniz, emir veriyorum. Bekledikçe sinirlenen, omuzlarındaki M16'ların, bellerindeki Colt 45'lerin, miğferlerine tutturulmuş şarjörlerin, dizlerine bağlı Camillus hançerlerinin ağırlığı altında ezilen ve ayaklarının dibinde el bombası, bazuka, makinalı tüfek, mermi yığınları, ayrıca telsiz, harita, dürbün, gece dürbünü gibi kişisel eşyaları yatan dört marines inkursorelerle ağız dalaşına girmişlerdi. Joe Balducci tartışmayı durduramıyordu. Kaldı ki o da öfkeliydi ve düzmekle ilgili küfürler savuran adamları gibi onun da ağzından hastir sözcüğü düşmüyordu. 40 dakikadır hastir çekiyordu. Çatışma ha çıktı ha çıkacaktı ve gökdeleni dolduran hükümetçi birliklerin arasında belki 3-5 Hümeynici casus da vardı. Yakut'un 5 paraşütçüsü karabinyerlerle birlikte kamyona binmişlerdi. O da giriş katında albay efendinin cübbeli bir Suzi'yi becermesini bekliyordu. Hastir be, hastir. Safgigi, Rahibe George'dan ayrılmanın burukluğu içinde döndüğünde hemen saldırdı ona. 45 dakikadır götümüzdeki pireleri ayıklıyoruz albay. Nerede kaldın? Canımın istediği yerde Joe. Ağzını topla. Adamlarına da kamyonun kasasının içine uzanmalarını söyle. Uzanmalarını mı? Evet. 3 kişi başını sürücü tarafına verecek. Kalan 2 kişiyle sen de başınızı kamyonun gerisine doğru vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Niçin yere uzanacağız? Uzanacaksınız çünkü üstünüzü uyku tulumları, sırt çantalarıyla örteceğim. Anladın mı? Hayır. Üstümüzü niçin uyku tulumları, sırt çantalarıyla örteceksiniz? Çünkü uyku tulumlarının sırt çantalarının üstüne de inkursorelerin götlerini oturtacağım. İnkursorelerin götlerini mi? Evet, üstünüze oturacaklar. Hadi çabuk ol. Üstümüze mi oturacaklar? Evet, üstünüze oturacaklar. Sizi gizlemek için. Hadi fırla dedim. Joe Balducci'nin pembe yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Olmaz, olmaz mı? Olmaz, bunu yapamam. Bir marineyim ben. Bir marine bir inkursorenin boklu götünün altına saklanmaz. Kimsenin götünün altına saklanmaz. Marine olsan da saklanacaksın Joe. Hayır olmaz. Başka bir seçenek yok Joe. Sizi görürlerse tanırlar, çatışma çıkar. Dövüşmekten korkmam ki. Dövüşürüm. Bak Joe, senin komutanın da benim komutanım da bir çatışmaya yol açmadan geri dönmemizi istiyorlar. Hemen adamlarına sana dediğim gibi kamyonun kasasına uzanmalarını söyle. Anladın mı? Hayır. Ama yavaş yavaş anladı. Bu planın yürüyeceğine inanıyor musun? Elbette. Aksayacak olursa adamlarımla birlikte ateş açarız. Biz de açarız Joe. Ama göreceksin, gerekmeyecek. Şu kırmızı atkıyı al. Kırmızı atkı mı? Uğur getirir. Nazardan korur. Birazdan gereksime duyacağız. Al boynuna sar iyice. Okey albay. Atkıyı boynuna sardı. Boynunda kırmızı atkı, dört marinese silahlarını, eşyalarını kamyona yüklemelerini söyledi. Yine bir sürü hasdir çekerek onlara Safgin'in dediği gibi kamyonun kasasına uzanmayı kabul ettirdi. Sonra kendisi de adamların yanına uzanarak ready, hazırız diye homurdandı. Bunun üzerine inkursoreler beşinin de üstünü önce uyku tulumları, sonra da sırt çantalarıyla örttüler. En üstte de kendileri oturdular ve yeni bir ağız dalaşı başladı. İbne, götünü düzülmüş midemin üstünden çek, anasını bellediğimin ibnesi. Sensin İbne, bok herif. Anamın ağzını adına alma, yoksa midenin üstüne sıçarım, anladın mı? Pis ayaklarını içine edinmiş suratımdan çek İbne saksafoncu. Sensin saksafoncu, hayvan herif. Sesini kesmezsen boğazına kadar geçiririm benimkini, anladın mı? Git de dibini dövdürsen, götten bacak. Sen dibini dövdür, pis emperyalist. Sonunda önde Safgigi ile yüzü ölü yüzü gibi bembeyaz kesmiş altın elli Armando'nun jipi yola çıktılar. Bir dakikadan az bir süre içinde gökdeleni, manastırı, zeytinlikleri, toprağı, İyi bir asker gibi savunmaya hazır rahibe Esperanza, Motamod'un giriş sayfasındaki satırlara gözyaşlarını akıtan rahibe George'u, onları terk etmektense ölmeyi yeğleyen rahibe Milady'yi geride bıraktılar. Ve 300 metrelik sahipsiz araziye geldiler. Saldırıya geçmeye hazır kalabalıktan sıyrılıp kırmızı sarıklı, kalaşnikovlu, tüfeğinin kayışına Kur'an asılı, Hümeyni resimli kambur mollanın Habes, denetim, Habes demesine yine aldırmadan hala Hristiyanların elindeki mahalleye daldılar. Yine Hazmiye ile Furn el Şebak arasında durmadan sağa sola saparak önce Sami Sol bulvarına, sonra Tayyun'a vardılar. Ve birkaç dakikadır ateş kesilmiş olduğu için Angelo geçiş serbest dedi hemen. Ve kaçınılmaz karşılaşma bu noktada gerçekleşti. Parmaklığın önünde Rocky duruyordu. Kahve likörünün mahmurluğundan kurtulmuş, atkıyı istiyordu. Ana Badi Fulara, aklı hep rahibe George'da olan Safgigi, ne denmek istediğini anlamadı ve çalan bir alarm zilini duyan ama niçin çaldığını anlamayan bir insanın şaşkın bakışlarıyla baktı ona. Kimdi bu adam? Hangi atkıdan söz ediyordu? Fulara, atkım. Atkın mı? Evet, kırmızı atkı. Aa, kırmızı atkı mı? ''Defol git, parmaklığı kaldır. Kuş beyinli, mağara adamı.'' diye kükredi Fransız Bernard ve Joe Balducci ile dört marinesin üstünde oturmakta olan inkursoreler M-12'lerini doğrulturlarken karabinyeriler yere atlayıp atış konumuna geçtiler. Rocky aldırmadı. Maymun da, kuş beyinli de, mağara adamı da olabilirdi ama borçlusunu tanımıştı ve bu kez şeker, sigara ya da uykusunu getiren likörlerle yetinmeye niyetli değildi. Haftalar önce hak ettiği şeyi elde edecekti. Evet, fular. Atkı yoksa hiçbir şey geçmez diyor albayım, diye çevirdi öfkeye kapılan Fransız Bernard. Atkıya taktı kafasını. Her geçişte kafa ütülüyor. Atkı mı? Evet, kırmızı bir atkı. Kırmızı atkı mı? Tüh, Rocky idi. Başından sağmak için kırmızı atkıyı veririm dediği dangalaktı bu. Borcunu ödemezse bu manyak geçmelerine izin vermeyecekti. Bu durumda inkursorelerle karabineriler ateş açacaklar. Joe Balducci ile 4 marines de kamyondan atlayıp onlara katılacak. 5 paraşütçü de aynı şeyi yapacak. Küçücük bir pürüz bir felakete yol açacaktı. Herifin hepsi Kalaşnikovlu, RPG'li 20'ye yakın adamı vardı. Çamların arkası da adam doluydu. Artık rahibe George'un gözyaşlarını unutan Safgigi okkalı bir küfür savurdu. Felaketi önlemek için namluların indirilmesi komutunu verdi. Bildiği 3-5 Arapça sözcüğü söyleyerek güleç bir yüzle cipten indi. "Sen Rocky, dostum Rocky." "Evet, atkımı istiyorum," yanıtını verdi Rocky soğukkanlı bir biçimde. "Anımsamıyor musun atkımı?" "Anımsıyorum." "Niye yok?" "Bende." "Nerede?" "Burada." Bu arada marinelerin kamyonunun yanına gelmiş, kendi kendine konuşuyormuş gibi yaparak Balducci'ye sesleniyordu. Telaşlı bir sesle. "Kırmızı atkı, kırmızı atkı. Atkıyı ver Joe, yoksa durum kötü olacak. Çatışma çıkacak. Çabuk ol Joe, duyuyor musun beni? Kulakların sağır mı?" Oysa Joe Balducci çok iyi duymuştu. Vücudunu ezen, ellerini kollarını istediği gibi oynatmasını engelleyen ağırlığa karşın atkıyı çözmüş, uğursuz nazarlığı boynundan çıkartmıştı. Toprağın karanlığında ilerleyen tümsekler taşlar arasından tırmanıp yeryüzünde açarak bir bitki oluşturan bir tohum gibi uğursuz atkıda uyku tulumları sırt çantaları arasında yol alıyordu. Santim santim tırmandı, bir ışık odağına doğru yöneldi, oraya vardı, sakınarak kıvrıldı, dışarı uzattı başını ve kendisini sevinçli bir sesle derleyen bir inkursorenin bacaklarının arasında açtı. "Burada albayım." Ve Safgigi hemen atkıyı alıp yine sevinçli bir sesle Rocky'ye attı. "Al, lanet herif, al." Ve Rocky kendinden geçer gibi aldı atkıyı, adamlarına çekilmelerini söyleyip parmaklığı kaldırmak için seyirtti. "Cavaz, geçin." Öyle bir hızla geçtiler ki konvoyların geçmeye başladığı günden bu yana ilk kez beyaz kısrak ürkerek kişnedi. Aynı hızla Argan sokağına açılan dar yola girdiler. Nasır bulvarına çıkıp Şatila kavşağından döndüler. Aerodrom yolundan havaalanına vardılar. Havaalanını geride bırakıp Amerikan karargahına, daha doğrusu karargahın kalıntısına geldiler. Yıkıntıların altına kazılan siperlerden sevinç küfürleri savrulurken inkursoreler yere atladılar. Uyku tulumlarını, sırt çantalarını kaldırıp Joe Balducci ile 4 marinesi ortaya çıkarttılar. Sonra anasını bellenmişler, götü delikler, saksafoncular maymunlarla, mağara adamlarıyla, emperyalistlerle sarmaş dolaş oldular. Safgigi övgülere boğuldu. "Başardın itoğlu it. Taşaklı çıktın İbne Moruk. Şeytan gibi adamsın." 52. ayrımın sonu. Sayfa 586.